Ankara, Ankara.
Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz.
28 Ekim 1923 akşamı Atatürk Çankaya Köşkü'ndeki yemek sırasında söyler bu sözü. O anda herkes yemeği bırakır ve sonrasında neler yapılacağı konuşulmaya başlanır. İlerleyen saatlerde herkes köşkten ayrılır, Atatürk İsmet İnönü'den kalmasını ister ve birlikte çalışmaya başlarlar.
Birlikte olduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı müsveddesi hazırladık. Bu müsveddede 20 Ocak 1921 Anayasası'nın birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. Bu şekilde düzenledim.
Diye anlatır Atatürk o geceki çalışmalarını nutukta. ...1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlatır Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelesini ve kısa sürede bütün yurda yayılır Samsun'daki kıvılcım, bir aleve dönüşür.
Yokluklar ve imkansızlıklar içindeki bu mücadele kolay değildir. Ama başta halkına inanan, bağımsızlık için gerekirse onlara ölmeyi emreden bir lider vardır.
Onun inancı, azmi ve kararlılığı, Türk milletinin yalnızca nefes almasına izin veren ama yaşamasına imkan tanımayan Sevr gibi bir antlaşmayı, Türkiye'nin bağımsızlığını dünya devletlerine kabul ettiren Lozan gibi bir antlaşmaya dönüştürür. İşte bugün Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanını konuşacağız ve Cumhuriyet'in Ankara'sını. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Merhaba. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yılındayız. Çok gururluyuz. Önümüzdeki yıl bir yıl sonra hep beraber 100. yılını idrak edeceğiz inşallah. Ve yarın evet çok önemli bir bayram bizi bekliyor. Çok önemli bir sevinç bizi bekliyor. Programımızın başında Güray hocam 28 akşamı Atatürk'ün ertesi gün Cumhuriyet'i ilan edeceğini yol arkadaşlarına nasıl söylediğini anlattık ama Cumhuriyet aslında bir akşamda öyle ilan edilmiş, bir akşamda düşünülmüş bir şey değildir elbette. Atatürk'ün zihninde çok önceden oluşmuştur. Gerek bir yönetim biçimi olarak gerekse Türk milletinin doğasına, tabiatına, uygunluğu açısından en uygun gördüğü yönetim biçimidir. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam?
Evet, nutukta özetliyor, bir tarihi şahitliği yaptıklarını anlatıyor Gazi Paşa. Atatürk ve arkadaşlarını Cumhuriyet'e vesile oldukları, ihdas ettikleri için her zaman minnetle, hayırla yad etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelleri var, tabii gelen bir devlet aklı var. Bütün bunları temsil eden bir önder, lider olarak Atatürk anlatımı gayet sade, özlü bir şekilde gerçek bir olayı anlatıyor ve bunun tanıkları da var. Bunun tanıklarından birisi olan Atatürk'ün yol arkadaşı Mazhar Müfit Kansu şahit olduğu olayı tekrar anlatıyor. Yani nutuktaki olayla aynen örtüştüğünü görüyoruz. Mazhar Müfit Kansu bana gizliden de söylemişti diyor. Yani 28 Ekim'den önce de biliyordum demek için bazı şahitliklerini daha anlatıyor hatıratında. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış olan Atatürk'le Beraber adlı kitabının ikinci cildinde Mazhar Müfit Kansu Erzurum Kongresi sırasında Atatürk'ün Cumhuriyet'e giden yoldan bahsettiğini, kendisine bunları ifade ettiğini söylüyor. Tabii Baktığımızda cumhuriyet fikri, cumhuriyet düşüncesi, bir milletin bağımsızlığını temsil eden en güzel ifade şekli. Bir süredir milli mücadele lideri başta olmak üzere milli mücadele heyetinin de gündemindeydi. Şöyle ki Lozan görüşmeleri sırasında İsmet Paşa ve Türk delegesi Lozan komisyonunda konferansında uluslararası dava olarak Türk milletinin hakkını savunurken devletinizin şekli ne olacak diye sorulara muhatap oluyor. Diplomatik anlamda Türkiye ne olacak sorusunun cevabı rejim olarak tanımlanmış bir resmi ad hukuk anlamında uluslararası hukuk açısından da önem taşıyordu. Yani bir padişahlık, bir saltanat olarak mı devam edeceksiniz? Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti adıyla temsil ettiğiniz yapı başka bir şekil mi alacak? Bu merak konusuydu dünyada da. Nitekim Cumhuriyet'in ilanı uluslararası etkiler de ortaya koymuştur, yansımaları olmuştur.
Bir hocam sözünüzü lütfen unutmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonraki aşama, hani dediniz ya, peki o kuruldu ama sonrasında ne düşünüyorsunuz? Peki meclisin kuruluyor olması zaten Cumhuriyet'in bir şekilde başka yönetim biçimi ne olabilirdi mesela? Olabilir mi öyle bir şey?
Meşrutiyet var. Osmanlı'da da meclis olduğu için bunu hemen hatırlatmakta yarar var dinleyicilerimize. Osmanlı Devleti bir süredir 1876'dan bu yana meclisli bir idare, meşruti idare diye tanımladığımız yönetim biçimini tecrübe ediyor, deniyor ve uyguluyordu. Yani bir kanuni esasi vardı ve ikinci meşrutiyet dönemindeki bu kanuni esasi, anayasa ve onun altında bulunan kanunlar, yönetmelikler devletin meşrutiyet ile, yani bir tarafta padişahlık var, diğer tarafta meclis ve meclisler var. Meclisi umumi var, meclisi avam var ve bu bir meclis halinde devam ediyordu İstanbul'da.
Evet.
Nitekim milli mücadele başladıktan bir süre sonra biz İstanbul'un işgalinden hemen önce, İtilaf Devletleri tarafından İstanbul işgal edilmeden önce 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararının İstanbul'daki Mebusan Meclisi tarafından alındığını görüyoruz. Ve buradaki Felah-ı Vatan grubunun oluşturulmasında milli mücadele heyeti ve Gazi Mustafa Kemal Paşa özellikle girişimde bulunmuş ve milli mücadele taraftarları Misak-ı Milli Meclisi'nde, yani son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir karar almışlardı. Bu aslında istiklale giden yolun milletin kararından geçtiğini gösteren bir karardı, bir belgeydi. Misak-ı Milli Beyannamesine baktığımız zaman Türk milletinin milli varlığını temsil ettiği ve çoğunluğu sağladığı her yerde kendi bağımsızlığını talep ettiğini beyan ediyordu. Ve bunun bir haritası da çizilmişti. Yani Misak-ı Milli haritasını burada hemen gözler önüne sermemiz gerekiyor. Ve bu harita milli mücadelenin amacını gösteren somut bir belgedir aslında. 1920'de henüz daha Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmamış, çünkü İstanbul'da meclis var. Ve Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sebebi baktığımız zaman İstanbul'daki istiklalin tamamen kaybolmasıdır. Evet, Mondros Mütarekesi Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesidir ve ateşin kesilmesi, yani sona ermesi 30 Ekim 1918'de Misak-ı Milli'den 2 yıl önce alınmıştı ve İzmir'in işgalinden de önce bir Mondros Mütarekesi var. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine göre Anadolu'nun çeşitli yerleri bir takım gerekçeler üretilerek komplo veya oldu bittilerle işgal edilmeye başlanmıştı. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali, ardından Anadolu'da çeşitli yerlerin işgali ile ilgili girişimlerin gösterilmesi ve başlaması, Atatürk'ün artık Samsun'a çıkmakla ilgili görevlendirmesiyle birlikte, yani Ankara'ya gelmeden önceki süreci ben kısaca özetliyorum. 19 Mayıs 1919'da ve ardından hemen Haziran ayında Amasya Genelgesi'nde vurguladığı sözlü ve yazılı ifadeler var. Gerek İstanbul'a gönderdiği belgede, genelgede, gerekse Anadolu'daki bütün valiliklere ve resmi temsilciliklere göndermiş olduğu Amasya tamiminde iradeyi, milliyeyi hakim kılmak ve tesis etmek esastır diyor. Milletin bağımsızlığını, milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesini vurguluyor. Bu genelge gerçekten artık millete kaldığını, devletin kurtuluşunun topyekün milletin organizasyonuna kaldığını, milletin topyekün bir ya istiklal ya ölüm mücadelesi vermesi gerektiğini, milleti kurtarmanın da esas olduğunu, sonuçta bunu da kendisi başaracak millet. Bunun bir organizasyon hazırlığı içerisinde siyasi bir lider olarak Atatürk ortaya çıkıyor. Aslında bu belge bunun da belgesi. Evet. Yani seçildiğini, bütün komutanların, arkadaşlarının, İstanbul dahil olmak üzere bütün Anadolu'daki heyeti umumiyenin Atatürk'ün yanında olduğunu da artık görüyor ve görmeye başlıyoruz. 19 Mayıs'tan sonraki ilk işarettir bu. Ve Ankara'ya geldikten sonra ne oldu? Ankara'ya geldikten sonra derhal meclisin açılmasıyla ilgili hazırlıklar başladı. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgali ve İstanbul'un işgaline verilmiş bir cevaptır aslında Cumhuriyet'in ilanı. Biz meclisi 1920'de 23 Nisan'da Ankara'da Milli Mücadele Heyeti olarak açtık derken Atatürk aslında İstanbul'da olan milli iradenin yani meclisin Ankara'ya taşındığını ifade ediyordu. Neden? Çünkü milli iradeyi esas kılmak için milletin temsilcilerinin olması gerekiyor. Onlarla istişare etmesi ve kararları hep birlikte milletle birlikte almayı esas alan bir. Bunu yaşıyor yani. Bir lider olarak Atatürk kararlarında milletin temsilcileriyle birlikte hareket edelim fikrini daima söyledi ve bunu vurguladı. Yani milli olmak derken de, cumhur olmak derken de kastettiği şeyi bizzat kendisi uyguluyor, yaşıyor ve gerçekleştiriyor. Ve 23 Nisan 1920'de meclisin Ankara'da açılması ve Büyük Millet Meclisi'nin oluşturulması, seçimlerin ihdası, ardından büyük taarruzla birlikte büyük zaferin kazanılmasından sonra bir bakıyoruz Lozan Kongresi'nde uzun süren görüşmelerde sürekli masaya konan bir şey var. Nedir o? Diplomatik şekliniz ne olacak? Evet, bir meclis heyetisiniz. Ankara'da bir meclisiniz var ve biz sizi muhatap alırken padişah ne olacak, siz ne olacaksınız sorularını aralarda sorulan bir soru olarak tutanaklarda da görüyoruz. Yani Lozan tutanakları yayınlandı. Dinleyicilerimiz onu da görebilirler. Belgeleri var yani. Konuşurken insanlar konuşmaları arasında resmi tutanaklarda da var bu Lozan tutanaklarında soruyorlar. Zorda kalıyoruz diyor. Yani evet cumhuriyet mi olacaksınız, başka bir şey mi olacaksınız? Yanıt evet millet buna karar verecektir oluyor. Millet buna karar verecektir derken nasıl bir şey olacak? Yine tabii bu ayrıca tartışılıyor kendi içerisinde de. Atatürk meclis üyeleriyle, hükümet üyeleriyle, yani meclis hükümeti var çünkü bu olağanüstü dönemde. Birinci, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle de istişare halindedir. Ama yakın arkadaşları başta olmak üzere onlarla istişare ediyor cumhuriyet fikrini. Başta sorduğunuz konuyla ilgili şunu ifade edebilirim ki, cumhuriyet fikri bizim milletimizin karakterine de uygun. Çünkü ta Kutadgu Birlik'te yani 1070 yılında yazılmış olan Karahanlı nasihat kitabında, devlet adamlarına nasihat kitabında der ki Yusuf Has Hacip, el mi yaman bey mi yaman? Elbette el cevap el yaman. Buradaki ifadede şu var. Bey, hükümet, devlet, milletle birlikte hareket ederse yamanlık ondadır. Yani istişare edecek. Milletin fikrini alacak, milli olacak. Kararı isterse kendisi bir hanedana mensup bile olsa milletin fikrine başvuracak. Aksi takdirde elbette el yaman olur. Yani millet yaman olur. Milletin dediğini yapmazsa millet onu o zaman bir takım sorunlar bekliyor demektir diyor.
Şimdi Güray Hocam bir de şöyle bir gerçek de var. Fransız devriminin fikir babalarından Jean-Jacques Rousseau'yu çok iyi takip ediyor. Ve hem Jean-Jacques Rousseau'yu hem de bir taraftan da kendi milletinin doğasını da biliyor ve bu sözü söyleyelim. Ondan sonrasında yine size ben bırakayım. Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
Evet.
Bu yine Ulu Önder'in neden cumhuriyet olduğunu aslında yanıtı.
Tarihimizi çok iyi bildiğini de gösteriyor. Gerçekten tarihin başucu kitapları bunlar. Yani devlet adamı eğitimi kitaplarında hep yazar bizim. Milleti esas alın. Milleti esas alın. Onların temsilcilerine sorun. Milletin temsilcileri vardır. Nedir o? Yani bir şekilde milletin kendisinin seçtiği insanlardır. Bunun seçimin şekli değişebilir. Şekli şeylerdir. Zamandan zamana değişmiştir. Seçim usulleri, kuralları, alt yönetmeliklerdir bunlar. Ama sonuçta milletin her zaman hangi toplum olursa olsun küçük veya büyük parçaları vardır, üyeleri vardır. Devletin büyüklüğüne göre bunların isimleri değişmiştir, şekilleri değişmiştir. Ve Atatürk dünyadaki değişmeleri de çok yakından bilen, gençliğinden beri bu işin içerisinde olan münevver kişilerin de düşüncelerini bilen bir kişi. Yani aydın yazarları takip eden ve bununla ilgili tartışmalara giren, yazıp çizen, okuyan bir insan olarak elbette Fransa'daki tartışmaları da biliyor. Fransa büyük bir ihtilal yaşadı, tecrübe yaşadı. Orada olanları biliyor. Aynı şeylerin travmatik bir şekilde bizim ülkemizde olmasını istemiyor. Yani milletin kendiliğinden bir şekilde bunu gerçekleştirmesini istiyor ve nitekim böyle oldu. Yani o kadar sakin, düzenli ve istikrarlı bir geçiş süreci olmuştur ki Cumhuriyet idaresine. Aşamalıdır baktığımızda. Lozan Anlaşması imzalanmıştır. Lozan heyetindeki o sorunlar dile getirilmiştir ama Cumhuriyet henüz ilan edilmemişti. Nisan 1923 tarihinde ikinci meclis seçimleri için karar alındı ve yaz aylarında seçim yapılarak meclis yenilendi. Ardından bir bakıyoruz hükümet, meclis hükümeti 25 Ekim tarihinde istifa eder. 28 Ekim gününde de yeni idarenin şekli, yeni hükümetin kurulması vesaire hepsiyle ilgili topyekun bir karar alınır. Tarih çok anlamlıdır. Burada ben bir şeye işaret etmek istiyorum. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Cumhuriyet 29 Ekim'de 1923'te ilan edildi. Yani aradaki mesaja da bakmak lazım. Yani bütün bunların bir devlet aklı olduğunu da bunun temsilcisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade gücüyle bunu halka ilan ettiğini de görelim. Yani meclisle ilgili bir karar alınırken, idareyle ilgili bir karar alınırken meclisin önünde kim var biliyor muyuz? Binlerce halk var. Yani halkın haberi var. Meclisteki milletvekillerinin bir kısmının bile haberi yokken vatandaşın haberi olmuş. Cumhuriyet ilan edilecek diye meclisin önüne toplanıyorlar. Aslında milletinin ta içinden haberdar ve haber veriyor zaten. Böyle de bir hazırlığı var. Yani sizin... milletin temsilcisi böyle yapar zaten. Milletle beraber.
Milletle beraber. Evet. Hazır. Bir de söylediğiniz şeyi biraz daha açabilir misiniz hocam? Aslında orada siz dediniz ki işte 29 Ekim'in özel bir anlamı vardı. İşte 28 değil.
30, evet, 29 neden değil. Seçildi? Evet, onu evet, ifade
neden
edeyim.
29'u?
30 Ekim'de Mondros mütarekesi imzalanmıştı. Osmanlı hükümetinin bütün orduları terhis ettiği, teslim olduğu, haberleşme araçlarını kaybettiği, yani devletin devlet olmaktan çıktığı bir dönem, bir anlam taşıyor. Mondros'un anlamı bu. Bir barış anlaşması gibi istila yapılmaya başlandı. Ateşkesti bu. Herkes yerinde duracaktı. Ama Anadolu istila edilmeye başlandı. İzmir gidiyor. Anadolu topraklarına Fransızlar, İngilizler, ihtilaf devletlerinin çeşitli kuvvetleri, içeriden dışarıdan, azınlıklardan destek alarak filan. Böyle bir komitacılık faaliyetiyle, çetecilik ve komplolarla ülke elden gidiyor.
30 Ekim dediniz değil mi?
30 Ekim 1918'in öncesinde 29 Ekim'de Mondros'a verilmiş bir cevaptır Cumhuriyet'in ilanı. Milli iradeyi esas alan ve milli hakimiyeti esas alan. Milli hakimiyet ne demektir? Milli egemenlik ne demektir? Bugün anayasamızda da yerini bulan milletin egemenliği demektir. Yani millet nerede varsa gücüyle kendisi, kanıyla, savaşıyla ortaya koymuş, almıştır. İradesini ortaya koymuştur. Bir devlet de millet organizasyonudur. Yani devletin en büyük gücü nedir diye sorulursa tek bir cevap vardır bunda. Organizasyon halinde, birlik halinde olan millettir. Milletsiz devlet olamaz. Dolayısıyla bunun çok iyi farkındadır Atatürk. Yaptığı her şeyde gözden kaçırılmaması gereken şey aynı zamanda diplomatik mesajdır. Yani uluslararası diplomatik mesaj veriyor Cumhuriyet'in ilanıyla. Lozan'da evet idare şeklini soruyorlar ama aslında Lozan öncesinde gerekli tedbirler, mesaj verilmiş saltanatın kaldırılmasıyla. Lozan Anlaşması'ndan önce sadece ilanı kalmış. Süreç meclisin açılmasıyla ortada bir seçim yöntemiyle biz yola devam edeceğiz mesajı dünyaya 23 Nisan 1920'de verilmişti. Ama daha açıktan ilan, Cumhuriyet'in ilanı artık yaşasın Cumhuriyet sözleri mecliste duyuluyor, sokakta duyuluyor. Nitekim Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili maddeler diğer maddelerle birlikte anayasaya eklenirken Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'na biz burada konuşma ve söz alan milletvekillerinin bütün ilgili maddeleri gözden geçirerek hükümetin şeklini de karara bağlayan maddelerin değiştiğini görüyoruz. Yani artık bir cumhurbaşkanı olacak, devlet başkanı, meclisin başkanı olmayacak sadece. Ayrıca bir cumhurbaşkanı seçecek. Bunun şekli nasıl olacak o da ekleniyor. Ayrıca başvekil ve vekiller heyeti yani bir icra vekilleri heyeti hükümet olacak diğer adıyla. Bakanlar. O zamanki ismiyle söylüyorum icra vekilleri heyeti. Ve bunların şekli teşkilat-ı esasiyeye ekleniyor, güncelleniyor. Yani bütün diğer maddelerde uyumlu hale getiriliyor. Okunduktan sonra oylanıyor ve oy birliğiyle karar çıkıyor. 158 milletvekilinin oy birliğiyle karar çıkıyor. Akşam saatlerinde yapılarak oy birliğiyle kabul ediliyor.
Şimdi o konuya ben geleceğim. O çünkü çok görkemli ve biraz daha gözümüze canlandırmak istediğim bölüm açıkçası. Ama sizin az evvel vurguladığınız şeyde konuda neden hani dedik ya 28 değil 30 değil de 29'unda Atatürk'ün çok güzel bir sözünü size aktaracağım dinleyenlerimiz. Deyiniz ki tarihten silinmek istenen bir milletin ahıdır, öcüdür.
Evet.
Evet, Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti neden 29 Ekim'de ilan ettiğinin aslında işte hocamız dedi ki 30 Ekim çünkü dedi bir Türk hafızasında bir gündü Monroe mütarekesiyle bunu tamamen silen, yok eden bir düşünce ve bir ah bir öcün alındığı gündür aslında 29 Ekim diyor.
Evet.
Ve şimdi o görkemli güne gelelim. 29 Ekim 1923 akşamı saat tam da 20.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet kararı alınıyor ve Atatürk de ilk Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor ve bütün memlekette bu 101 fare top atışıyla kutlanıyor. Evet, hem o günü bize biraz anlatın hem de insanların tepkileri, biz milletin tepkisi beraber yaptığımız bir şeydi. Ama yine de elbette bazı sesler duymuşuzdur. Bir taraftan da yurt dışından gelen tepkileri de alalım.
Evet, tabii kolay olmadı bu cumhuriyete giden yolda. Çok büyük olaylar, cumhuriyet ilanına engel olma çabaları da olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili girişimler, isyanlar, hatta şunu söyleyebiliriz. Uluslararası arenada da acaba soruları var, ne olacak şeklinde. Özellikle İstanbul'daki hükümetin tamamen teslim olduğu, iradesini kaybettiği ile ilgili bir gerçek var. Bunu zaten Atatürk her zaman söylüyordu. Yaşamıştı, gözlerinin önündeydi. İstanbul'a kendisi ordu kumandanı olarak görevinden çağrıldığında, Rıhtım'da İtilaf Devletleri'nin gemilerini gördüğünde geldikleri gibi giderler derken aslında İstanbul teslimiyetinin de İstanbul'daki işgalinde sona ereceğini ifade ediyor. Bunu sona erdirecek yöntemi biliyor. Hepsiyle ilgili düşünceleri var arkadaşlarıyla. Bunu istişare ettiğini kendisi hem nutukta anlatıyor hem de diğer arkadaşları hatıralarında buna dair ifadeler ortaya koyuyorlar. Şunu net bir şekilde anlamalıyız. Milli irade konusu sürekli olarak bütün belgelerde var. Hakimiyeti milliye ile ilgili belgeler var. Cumhuriyet ifadesi devletin yönetim şekli olarak ilan edilirken fiili olarak olan bir şey ifade edilmiş oluyor aslında. Milleti kurtaran kimdi? Devleti kuran kimdi? Baktığımız zaman onun peşinde gelen milli mücadele liderleri ve onunla birlikte savaşan, can veren, gönülden alkışlayan ve sahip çıkan Millet Meclisi Başkanı seçmiş olan milletti. Tabii. Milletin ta kendisiydi. Yani hem meclisin üyeleri, birinci meclis milli bir meclistir ve Mebusan Meclisi'nin devamıdır aslında. Yani misak-ı milli kararını alan İstanbul'daki üyelerin çoğunluğunun aynı zamanda hem milli mücadeleye katıldığını görüyoruz hem de meclisin milletvekili. Yani Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyelerinin içerisinde biz Mebusan Meclisi üyelerini görüyoruz, misak-ı milli kararını alan kişileri görüyoruz. Neticede gerek Sevr Anlaşması adıyla tabii Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadığı, kabul etmediği, Osmanlı hükümetinin de artık tamamen devreden çıkarak imzalamamış olduğu ve yok hükmünde kabul edilen Sevr dayatması Lozan'da masaya konmuştu. Buna da bir cevaptır. Misak-ı Milli'nin devamı bir cevaptır. Yani Cumhuriyet'in ilanı öyle bir anlam taşıyor ki Misak-ı Milli davasının devam ettiğini söylüyor. Lozan davasının artık bir zaferle taşlandığını ve hedefe ulaşmaktan kimsenin bu milleti ve devleti lideriyle beraber korkutmadığının bütün dünyaya ilanı. Dünyadaki basın manşetten veriyor Cumhuriyet'in ilanını. Türkiye Cumhuriyeti ilan etti. Yeni bir dönem Anadolu'da başladı. Modern bir devlet ortaya çıkıyor. Ve bu başlıklar tabii göze çarpan başlıklar olmakla birlikte Cumhuriyet tarihi diyebildiğimiz yepyeni bir sayfa açılıyor. Adını koyalım yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye tarihi adıyla bildiğimiz dönem artık Cumhuriyet lafzıyla beraber yeni bir kavram ama şunu söyleyebiliriz. Bir tarihi var, bir geçmişi var ve bütün dünya tarihinde de benzeri az olan bir tarzda bize ait bir şekilde gerçekleşiyor. Fransız İhtilali'nde mesela kendi içerisinde büyük sallantılar, itirazlar olmuştu ve hatta Fransız İhtilali'nden sonra Cumhuriyet'le ilgili fikri olanların önemli bir kısmı tasfiye edilmiş ve kendi içerisinde halk yönetimine, milli irade yönetiminden halk yönetimine kaymıştı. Bizde bu olmadı mesela. Milli irade yönetimi esas alındı ve daima seçimlerle yenilenerek eğer bir sorun varsa milletle beraber çözülmesi yoluna gidilme ve bu yolun daima geliştirilmesi. Yani demokrasiye geçiş denemeleri vesaire baktığımız zaman hepsinde Atatürk istiyor. Yani daha da geliştirelim diyor. Daha akılcı, daha sistem, ortak akıl kuralım. Daima bu çaba var. Kendi hayatında bunu görüyoruz. Neticede benimsediğini, özümsediğini görüyoruz. Ortak aklı işletme çabasıdır Cumhuriyet. Bu başarı getiriyor şüphesiz. Muzaffer olacaktır diyor. Mecliste Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen bir cumhurbaşkanı seçimi için teklif yapılır. 158 milletvekili vardır. Akşam saati itibariyle 9'dan önce, meclis kapanmadan önce son alınan kararı söylüyorum. Reisi Cumhur olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin reisi Cumhur olarak 158 milletvekilinin ittifakıyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Reisi Cumhur seçilmiştir Gazi Paşa ve odasından genel kurula davet edilmiştir konuşmasını yapmak üzere. O konuşmaya ben dinleyicilerimizin şöyle bir bakmasını istiyorum. Atatürk'ün o konuşması işte nutuğun da özetidir biliyor musunuz Yasemin Hanım? Yani Nutuk adlı eserinde anlattığı şeyin tamamının özeti o ilk konuşmada vardır. O kadar veciz, o kadar irticalen böyle kendiliğinden bir konuşması vardır ki işten gelen milletvekilleri ayakta alkışladılar. Ve bu Cumhuriyet'in kurucusunu gönülden alkışladılar. Sokaktan sesler geldi, top sesleri geldi ama aynı zamanda milletin gönlünden alkışlar yükseldi. Cumhuriyet'in bu ilanı pazartesi akşamı bitmişti. Bir gün içerisinde büyük bir inkılap, büyük bir reform. Tabii dünya şokta yani. Onu da belirtelim. Bu kadarını bekliyorlar mıydı? Evet, bazı haberler alıyorlardı. Yani sonuçta Atatürk ve milli mücadele liderleri istişare ettiler. Bunu anlamlı bir güne getirdiler. Yani bakın 30 Ekim'e verilmiş bir cevap herhalde rastgele olmaz. 30 Ekim bu milletin esaret günüdür. Esir tutulmaya çalışıldığı gündür Mondros. Ardından Sevr gibi bir esaretin kalıcı olması için imzalatılmaya çalışılan anlaşmaya cevap verildi Lozan'da ve Cumhuriyet'in ilanı bunun tacıdır. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Yani bir milletin evladı olarak bunu şehit evladı olarak söylemek gerekir. Hepimiz bir şehidin evladı gibi yaşamalıyız bu vatanda. Binlerce şehit verildi bu vatan için. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ondan dolayı ne diyor? Milli irade nedir derken Atatürk buradaki ilk sözünde yani ilk konuşmasında milli irade işte vatanın bir bütün olarak kurtarılması için bütün hükümettir, meclistir, alınan kararların da milli bir istişareyle alınması gerektiğini gösterir diyor. Yani milli bütünlük demektir milli irade aynı zamanda. Milli irade paylaşılamaz. Milli irade devredilemez. Milli irade ikinci bir iştirak kabul etmez. Yani bir şirket gibi olamaz. Evet. Demek istiyor. Evet. İştirak kabul etmez. Devlet birdir, millet birdir, vatan birdir, bölünemez. Milli irade bu demektir. Milli irade bölünebilir mi? İrade bir tanedir, milletindir diyor, bitti.
Evet. Bir son soru Ankara programı için o zaman. Cumhuriyet için Ankara'nın seçilmesinin, Atatürk için başkentin Ankara olmasının önemi neydi?
Atatürk için tabii burası çok stratejik bir yer. Tarihten gelen bazı özellikleri var. Ankara'yı da bilen bir insan, asker çünkü ve coğrafya bilgisi çok iyi. Yani stratejik coğrafyaları askeri bakımdan değerlendirip bir devletin başkenti neresi olmazdır sorusunu en güzel şekilde yorumlayabilecek, değerlendirebilecek bir asker kafası ve yeteneği var Atatürk'ün. İstişare de edilmiştir. Ankara gerçekten de milli mücadelenin karargahı olarak seçilirken bir istişare yapıldığını biliyoruz. Ankara mekarra hükümettir derken anayasa maddesi olarak bu karar çıkarılırken şüphesiz istişareler, teklifler daha öncesinde kayda geçmiş veya geçmemiş olan görüşler var. Mesela Konya mı olsun, yok Sivas mı, Kayseri mi olsun şeklinde. Vekillerden bazıları kendi memleketi olmasını istiyor. Şüphesiz ama tabii bir süreç de var. Ankara bir sancak merkeziydi. Aynı zamanda Ankara'da yapılmış olan hükümete dair, askeriye dair, ulaşım hatlarına dair bir yatırım vardı. Önceden bu yana Anadolu'nun bir dağıtım istasyonu vardı. Yani tabii şartlar, siyasi şartlar, daha önceki idari yatırımlar Ankara'yı işaret ediyor. Yani aslında olabilecek başka bir seçenek pek görünmüyor. Hı-hı. Çok riskli bir durum olursa geçici bir şekilde terk etmek düşünülebilir belki diye düşünülmüş Ankara. Yoksa Hı-hı. kalıcı bir terk etmeden asla bahsedilmiyor. Hı-hı. Yani Ankara ortak bir karar ve Atatürk bunu biliyor ve temsilen söylüyor, ifade ediyor, halka Anladım. Açıklıyor. Hakimiyeti Milliye'de de bunu söylüyor, yazıyor, Hı-hı. izah ediyor. Hı-hı. Yani kendi söylevlerinde, nutukta da bu şekilde anlatıyor.
Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur.
Diyor Atatürk ve en büyük eseri olarak tanımlıyor Cumhuriyeti. Yok olmaktan kurtarıyor bir milleti, kulluktan, kendi vatanında esir olmaktan kurtarıyor. Yaptığı devrimlerle çağdaş uygarlıklar seviyesine getiriyor Türkiye'yi, uluslararası arenada sözü geçen bir ülkeye dönüştürüyor, her yönüyle bir devrimi hayata geçiriyor. Ankara'nın bugünkü konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık'tı. Çok teşekkür ederiz bir kez daha hocam.
Ben teşekkür ederim Yasemin Hanım. Sağ olun.
Bayramınız kutlu olsun.
Sizlerin de sağ olun. Hep beraber.
Atamızın en değerli eserinin emanetçisi olarak Cumhuriyetimizi koruyacağımıza ve sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyor. Atatürk'ün Ankara'sından sesimizi duyan bütün dinleyicilerimizle beraber Cumhuriyetimizin 99. yaşını kutluyoruz.
Ankara, Ankara.